Ayrım 14. Yağmurun 7 yüzü. Süheyla Acar. Sayfa 152. Bizi boş ver dedim. Küskün ve kırgın gördüm seni. Yalnızlıktan, yabanlıktan, kendi içinde yaşadığın sürgünden yakınıyorsun. Yaşadıklarını anlamıyorum sanma. Ama sen sürgün nedir bilmiyorsun. O ülkenin neresine gidersen git, bir kahveye girip oturduğunda iyi kötü bir sohbet tuturursun. Uzun boylu konuşmaya gerek yoktur. Ortak tarihin ve dilin, herkesin bildiği şifreleriyle konuşursun. İstanbul'dan geliyorum dediğinde onlar seni anlarlar. Şehirli derler. İkincisine gerek bile yoktur. Daha kurduğun ilk cümlede seçtiğin, arka arkaya dizdiğin kelimeler ele verir seni. Okumuş adam. Hiçbir şeyi paylaşamadıysan bir türkü tuturursun onlarla birlikte, öyle kaynaşırsın. Biliyorsun, Viyana'dayız biz Lale ile. Ben de senin gibi birkaç günlüğüne geldim Doğu Berlin'e. Ama doğusu batısı fark etmez. Sürgün sürgündür işte. Kapıdan dışarı adımını attığın an her şey sana yabancı olduğunu hatırlatır. Kahvesine girip oturduğunda sessizce bir kenara ilişirsin. 30'undan 35'inden sonra bellediğin yarım yamalak dillerinin bir sohbet başlatacak gücü yoktur. Konuşsan da o dil ortak tarihe ait şifrelerinden, kodlarından yoksundur. Karşındaki adama seninle ilgili hiçbir ipucu vermez. Kimliksiz ve tarihsiz bir zeminde debelenir durursun. Çözebildikleri tek şifrenin Türk olduğun bilgisini referanslarıyla algılamaya çalışırlar seni. O zaman da kahvedeki garsonla Komünist Partisi üyesinin referansları arasında pek de fark olmadığını görürsün. Partide de, o kahvede de az gelişmiş ülkenin az gelişmiş insanısındır. Önü sonu. Bir süre sonra buna da şaşmazsın artık. Canın sıkılır, 3-5 dost bir araya gelip bir şarkı, bir türkü olayım dersin, merak edip ne dediğini soran olsa, bir sisli hazan kesilir ruhumu, hakkını vererek hiçbir dile çevirip de anlatamazsın. Sustum, gerisini anlatmadım. Düzenli, bakımlı sokaklarına, gösterişli caddelerine, her biri bir sanat eseri gibi, bir müze gibi duran binalarına özenirsin önceleri. Baharda hiç görmediğin kadar yeşile kesen, gözün bütün renkleriyle soyunan ağaçları büyüler seni. Yavaş yavaş her şeye alışırsın. Ama o bakımlı sokaklarda, gösterişli caddelerde dolaşırken hiç durmadan burnunun direğini sızlatan hasreti nereye koyacağını bilemezsin. Gurbet, akşam erken inen karanlık gibi, o hiç dinmeyen gri yağmur gibi içine işler adamın. O yağmurun altında yemyeşil, görkemli ağaçların arasında gezerken, olmadık bir anda kendi bahçendeki çarpık binaların arasına sıkışıp kalmış, cılız, tozlu bir ıhlamur ağacı gelir aklına. Boğazından yukarı yükselen bir sancı ile oturup bunca yılda ne kadar büyümüş olduğunu hesap edersin durduk yere. Buradaki gibi gri değil, düşlerinde mavi bir yağmur iner ıhlamurların üzerine. Farkında mısın? İstanbul'da yağmurun rengi mavidir. İlk telefonda, ilk mektupta ne yapıp edip o ağaca getirirsin lafı. Kaçıncı kata geldi boyu? Bizim pencereden görünüyor mu? Orada o ağacın büyüdüğünü bilmek, içimizde her gün biraz daha tükenen geri dönmek umudunu besler içten içe. Kendi halinde zavallı bir ıhlamur ağacından medet umarsın. Suskunluğumuzu bozduk, şarapları tazeleyip yeniden tuttuk sohbetin ucunu. Hapiste 2 yıldan fazla kaldın. Orada da insanın hasretleri nasıl büyüttüğünü biliyorum. Durduk yere bir ağacın, bir sokağın, bir sesin nasıl peşine düşülür daha unutmadım. 12 Mart'ta bir o kadar da ben yatmıştım. Bunları konuşmadık seninle, fırsat olmadı. Belki o soluksuz koşturmanın, o sıcak mücadelenin içinde bu kavganın böylesi bedelleri de olabileceğini size de kendimize de yeterince anlatamadık. Yanı başımızda her gün birkaç kişinin öldürüldüğü günlerden geçip geldik hep birlikte. Hepimiz gözü kara, yürekli ve iyi niyetliydik. Hiç tereddüt etmeden göze almıştık ölümü. Gel gör ki beklediğimiz gibi olmadı. Biz ölüme hazırlıydık ama payımıza ölüm değil, yenilgi, tutsaklık ve sürgün düştü. Hadi şimdi bana İstanbul'u anlat. Büyük caddeleri, meydanları boş ver. Ara sokakları, tren yoluna bakan evleri, günü martı sesleriyle, vapur düdükleriyle karşılayan iskeleleri, bir de Kadıköy'den Moda'ya giderken sağda merdivenlerle aşağı inilen bir çay bahçesi vardı ya, onu anlat. Evlenmeden önce akşamüstleri Lale ile orada buluşurduk. Bizim gittiğimiz saatlerde bayat, berbat bir çay getirirlerdi ama umurumuzda bile olmazdı. Severdik biz o mekanı. Sonra Kartal sahilinde elimizde dumanı tüten, fırından yeni çıkmış poğaçalarla günün ilk çayını beklediğimiz çay bahçelerini anlat. Benim bildiğim İstanbul oralardaydı. Bilirsin, bütün ömrüm Maltepe'de, Cevizli'de geçti. Lale ile evlenince Göztepe'ye, tren yolunun üzerindeki o eve taşınmıştık. O da tam bir yıl sürdü ancak. Darbe sabahı evi olduğu gibi bırakıp çıktık. Gidiş o gidiş. Burada Avrupa'daki İstanbul'lu arkadaşlar ara sıra bir araya geliriz. Hasret kendini çoğaltır böyle zamanlarda. Sohbet anıları çağırır. İlk kez o zaman fark ettim. Herkesin aklında başka bir İstanbul var aslında. Lale İstanbul deyince en çok orada evlerini anlatır mesela. Benim neredeyse yolunu bile bilmediğim Fenerbahçe'yi, Büyükçekmece'deki kampı, Bağdat Caddesi'nin modayı. Ben ise İstanbul'un lüks mahallelerini, ışıklı caddelerini, Boğaz'daki pahalı lokantalarını hiç bilmedim. Onca yıl oralarda yaşadım, Nişantaşı'ndaki, Bağdat Caddesi'ndeki mağazaların kapısından bile geçmedim. Yoksulluğu yüceltmek için söylemiyorum bunları. Ben sadece bildiğim İstanbul'dan aklımda kalan ne varsa onu anlatıyorum. Aklımda kalan İstanbul'u özlüyorum. Neden bilmem, ilk kez sana anlatıyorum bunları. Yoksa orada insanlar yıllardır hapisteyken ya da kaçak, işkence altında daha beteri can vermişken, burada az sonra güvenli ve rahat yataklarımıza uzanacağımızı bildiğimiz içki masalarında sürgün edebiyat yapmak hep ayıp geldi bana. Arkadaşların haberleri geliyor Türkiye'den. Yıllardır hapiste yatanların, çoluğu çocuğu dışarıda sahipsiz kalanların, hapisten çıkıp da aylarca iş bulamayanların haberleri. İnsanlar okullarından, işlerinden, güçlerinden oldular. Burada ise herkes çoluğunu çocuğunu yanına alıp iyi kötü bir hayat kurdu kendisine. Bulunduğu şehrin koşullarına göre ya bir işin ucundan tuttu ya da göçmenlere ait yardımlardan faydalanıyor. Ama sonunda herkes bir şekilde yaşayıp gidiyor işte. Böyleyken hasretten söz etmek lüks geliyor, ar geliyor insana. Babam ölmüş. Haberini bir iki ay önce aldım. Bizimkiler haftalarca saklamışlar benden. Sonunda telefonda ısrarla onun da sesini duymak isteyince kardeşim söylemek zorunda kaldı. Aslında dediğim gibi göçmenliği çok da abartmadan yaşayıp gidiyordum. Yakınmaya, sızlanmaya hakkımız olmadığını bilerek. Babamın ölüm haberini alınca ilk kez o zaman bir gariplik çöktü içime. O gün bugündür göçmenlik, sürgünlük ağır gelmeye başladı bana. Abi bak ne diyeceğim. Hatırlıyor musun? En son nerede kalmıştık? Sedef, Lale, sen, ben bizim Burgaz'daki eve gidecektik. Sizin evlilik yıl dönümünüzü kutlamaya. Ama piyangodan junta çıktı. Hadi gel, bugün burada bir randevu daha verelim birbirimize. Dönüşünüzde kaldığımız yerden başlayalım. İlk iş kalkıp Burgaz'a gidelim. Kartal'ın çay bahçelerine bir de oradan bakarsın. Hatırlarsın, çınarın altındaki masaya oturdun mu, evlerin, ağaçların arasından aşağıda deniz görünür. Rüzgar da sana uyarsa bazen kokusu bile gelir yukarıya. Şimdi senaryo şöyle. Adada pahalı olur. Biz balığımızı Bostancı'dan almışız. Ada vapurundayız. Yukarıda, arka güvertede çoluk çocuk yayılmışız. Sedef'le Lale, bir de Bulut. Kim bilir belki o zamana kadar sizin de bir çocuğunuz olur. Sahi niye buralarda bir çocuk yapmadınız? Açmayalım o konuyu şimdi. Ama sen çok çocuk seversin be abi. Ha, parti meseleleri mi? Çocuk yapma yasağı kalkmadı mı daha? İyi de junta bizi beklemez. Yaşımız geçiyor bir yandan. Gerçi Lale gençtir daha. Sahi o nasıl? Neler yapıyor buralarda? İyi, düzenini kurdu. Yatay geçiş yaptı. İstanbul'dan üniversiteye başladı birkaç yıl önce. Mimarlık okuyor burada da. Bu yazı bitirecek gibi. Bravo Lale'ye. Boşa geçirmedi yani zamanını. Öyle. Bilirsin çalışkan kızdır. Aklına koyduğunu da yapar. Bilmez miyim? Yıllar önce de seni koymuştu aklına. O ne aşktı ama. Efsane olmuştunuz o zaman. Şimdi bu aşkın bir meyvesi olmasın mı yani? Bana sorarsan sen yasak masak dinleme. Oldu bittiye getir işi. Bu gidişle soyumuz sopumuz kuruyacak be abi. Neyse sen o işi hallettin nasılsa. Bizimki biraz darbenin telaşında karambole geldi. Yine de Sedef'in Kürt inadı olmasaydı. Kaç yaşında şimdi Bulut? 7. Okula gidiyor artık. Kime benziyor? Gözleri mavi benim gibi. Saçları da annesininkinden daha açık, sarıya bakıyor şimdilik. Biraz da benim anneme benziyor galiba. İyi bir karışım diyorlar etraftan. İnsana kolayca sokulan, duygulu, sevecen bir çocuk oldu. Ona her baktığımda iyi ki Sedef'in inadı tuttu da partiye direndi, bu çocuk da oldu diyorum. Tamam, Bulut'u da aldık yanımıza, vapurdayız. Vapurdayız. Güzel bir rüzgar uğurluyor bizi Bostancı'dan. Sen istersen dön yüzünü Kartal sahillerini seyret. Vapur kalabalık olacak. Çoluk çocuk cıvıl cıvıl. Ben çaycıyı bekleyemeyeceğim. Gidip çayları getireceğim ocaktan. Buradan dönüşte Batı Berlin'den bir video kamera alacağım kendime. Şu yeni çıkanlardan. Vapurda o da olacak elimde. O güzelim anın senin yüzündeki izlerini belgelememek olmaz. Acelemiz yok. Biz inadına önce Büyükada'ya gidip diğerlerine dolaşa dolaşa dönen seferi almış olacağız. Büyükada'dan sonra Heybeli, sonra Burgaz. İskeledeyiz. Biz bize olsak yukarı doğru yavaş yavaş yürürdük ama kadınlar neyse de bulutla hiç olmaz. Çarşıdaki faytonlardan birine kurulup tıkır da tıkır yukarı çıkacağız. Buzdolabında önceden soğutulmuş birkaç şişe rakı bekleyecek bizi. Ne olur ne olmaz. Ben rakıları koyarken sen bahçedeki en rahat koltuğa kurulacaksın. Bostancı'dan omuzlu rüzgar da takılıp gelmiş olacak ardımızdan. İlk geldiğinde o bahçenin sana çocukluğunun mal tepesindeki taş evleri, meyve ağaçlarıyla dolu bahçeleri hatırlattığını söylemiştin. Sen anıları da yanına katmış, rakından ilk yudumunu alırken rüzgar, bardağın dışa vuran boğusundan geçip ellerinle oynaşacak. Nazım'a yaşamak güzel şey be kardeşim dedirten de böyle bir yerde böyle bir an olmalı diye geçecek aklından. Ben o sırada mangalla uğraşıyor olacağım. Sen içinden geçeni belki bana söylemeyeceksin. Ama elinde rakı bardağınla dönüp sessizce, keyifle kocaman gülümseyeceksin. Alem adamsın be Yağmur. Bu düşte gelip Doğu Berlin'de bizim masamızı buldu ya, o da güzel. Düş değil bu abi, randevu verdik ya. Sizin sonsuza kadar buralarda kalmayacağınızı biz de biliyoruz, onlar da. Bak görürsün, az kaldı, birkaç yıl içinde dönersiniz hepiniz. Dönüşe, Burgaz'daki bahçeye, ardımıza düşen Marmara rüzgarına ve fırından çıkmış sıcak peynirli poğaçaya kaldırdık şarap kadehlerimizi. O gece Doğu Berlin'deki parti otelinde geçmiş zamana sıkışıp kalmış hayatlarımıza bir gelecek arıyorduk aslında. Olmadı. Geçmişin bildik taşlarıyla ördüğümüz gelecek, düşlerimiz yolunu bulup da o bahçelere hiç çıkmadı. Rüzgar da ardımıza düşüp kovalamadı bizi. Ama biz yine de sözümüzü tuttuk. Yıllar sonra Burgaz'daki o bahçeye gittik birlikte. Yalnızlık. Sen mangalı yakarken benim yanımda bir tek rakı kadehiyle çınar ağacı vardı. Sen miydin Yağmur? Boğazı bir uçtan bir uca geçen vapur düdüklerinin ardına takılmış, sürüklenen ihanet sana mı aitti? Nasıl, nasıl bakarım öyleyse bir daha çınar ağaçlarının yüzüne? Çocukluğumda babamın cam işçiliği yaptığı yıllarda evimiz fabrikadan hatalı çıkmış cam eşyayla dolu olurdu. Yanlış boyanmış çay bardakları, içi baloncuklu sürahiler, sırı dökülmüş aynalar. Aynalar önceleri işe yarar gibi görünürdü ama kısa sürede annemin deyişiyle çiçeklenmeye başlardı. Bir süre sonra da baktığında paramparça gösterirdi seni. Kaşın gözün başka yere giderdi, aynada yüzünü bulamazdın. Küçüktüm. Kendimi öyle görünce yüzüme bir şey olduğunu sanır korkardım. Sonra babam işin sırrını anlatınca rahatlamıştım. Aynanın sırındaydı işin sırrı. Camın arkasına sürülen o ince madeni tabakada. Malzeme iyi olmayınca ya da çalışanlar işini iyi yapmayınca o sır da zamanla pul pul olup dökülür, insanın aynadaki yüzünü parçalara ayırırdı. Burgazada'daki bahçede anlatmıştım bunu sana. Sırı pul pul olup dökülmüş aynalar gibi izlerken. Sen bir süre önce anneni, ardından da babanı yitirmiştin. Babanın ani ölümünün acısı henüz dipdiriydi içinde. Bense ruhumun sırrı dökülmüş aynalarında kendimi eksik gedik parçalardan bir yüz yapmaya çalışıyordum. Bahçe erken inmiş o sonbahar akşamının ışığında gerçekten güzeldi. Ama biz daha iyisini beceremedik de yine geçmişin gölgelerine döndük yüzümüzü, anıları, anıların içinde boğulup kalmış sesleri, rengini yitirmiş silik yüzleri çağırdık masamıza. Yıllarca döne dolana yeniden soracağımız sorulara takılıp kaldık. Nasıl yanıldık? Biz nerede hata yaptık? Ne oldu abi? İkiniz de doğru düz bir şeyi anlatmıyorsunuz. Hep derim ya, sizin aşkınız bir destandı. Niye bitti? Tam da dönüp gelmişken. Lale her aşk dediğinde düzeltirdim. Bizimki aşk değil, sevda diye. Belki de aşktı. Henüz silikleşmemişti ama ülkeye döndükten çok kısa bir süre sonra ardımda bıraktığım yüzlerden biriydi onun yüzü de. Lale. 1979 baharıydı. Maltepe'de kurşunlandığımız günlerden birkaç ay sonraydı. Onun yüzünün bir günde kat ettiğim kilometrelerce yolun, uykusuz gecelerin, grev çadırlarında, toplantı masalarında bir bardak çayla ertelemeye çalıştığım yorgunlukların doldurduğu dünyama ilk kez sen getirip bıraktın. 100. gününe varmış grevin bezginliği içindeki işçilere moral vermek için düzenlediğimiz o dayanışma töreninde kalabalığa karışmış bir avuç liseli çocuktular. Benim yaptığım konuşmanın ardından Bertolt Brecht'ten bir oyun oynadılar önce. Ardından sen diğer grev çadırlarından, mitinglerden, öğrenci direnişlerinden derlenmiş filmleri göstermeye başladığında onlar da marşlarla eşlik ettiler sana. Sonra da kalabalığa karışıp taptaze umutlarını, gölge inmemiş düşlerini, hiç vurgun görmemiş gençliklerini işçilerin halaylarına kastılar. Kalabalığın içinde başımı nereye çevirsem büyük bir merak ve ilgiyle hep karşımda duran, buğusu üzerinde iki iri zeytin tanesi gibi bakan gözlerini gördüm önce. İncecik, ufak tefek bedeninin üzerindeki, omuzlarına dek inen siyah kıvırcık saçlarının çevrildiği yüzü hala çocuksu izler taşıyordu. Orada bulunduğumuz birkaç saat boyunca üzerimden hiç ayırmadığı bakışları gözlerimle her buluştuğunda o masum yüzü bir çocuk sakınmasızlığıyla ve saklayamadığı bir merakla bana gülümseyip durdu. Grev komitesinin üyeleriyle konuşurken, işçilerin sorunlarını, şikayetlerini dinlerken, dayanışma için gelen gençlerle sohbet ederken hep oradaydı, tam karşımda. Bir ara yan yana geldiğinizi, Lale'nin bir yandan bana bakarak heyecanla sana bir şeyler anlattığını fark etmiştim. Az sonra elinden tutup onu yanıma getirdin. Sinan abi, bak bu Lale, senin konuşmandan çok etkilenmiş. Öyle mi? Teşekkür ederim. Daha Lale bir şey söylemeden, sen yüzünü saklamaya bile gerek görmediğin, alaycı bir gülümsemeyle araya girdin. Lale ve Çeliğe su verildi'deki Pavel'e benzetmiş seni. Aslında Fedor'a daha çok benziyormuşsun ama o yaşlı olduğu için. Ben kendimi tutamayıp gülmeye başlamıştım ki Lale yüzü kıpkırmızı bir halde sana döndü. Gerçekten utanmıştı. Alacağın olsun Yağmur. Ben sana öyle mi dedim? Sen hala işin şakasındaydın. Ne var kızım? Sinan abi gurur duyar Pavluşa'ya benzemekten. Öyle değil mi abi? Lale'nin öfkeden dudakları titriyordu. Bana dönüp durumu anlatmaya çalıştı. Ben bu mekanın, buradaki atmosferin ve sizin konuşmanızın o romanı hatırlattığını söyledim sadece. Bir yandan gülüyordum ama daha fazla üzülmesine de gönlüm razı olmadı. Sen Yağmur'a bakma Lale. O her zaman böyle densizdir biraz. Sonunda biraz rahatlamıştı. Ama konuşmanız gerçekten çok güzeldi. Önceden hazırlanmış bir metne mi bağlı kaldınız? Gerçi önünüzde yazılı bir kağıt yoktu ama. Yolda gelirken şöyle bir tasarlamıştım neler söyleyeceğimi. İnanılmaz. Bu özel bir yetenek olmalı. Kalabalığa konuşmak yani. Akşama doğru fabrikadan ayrılmaya hazırlanıyorduk. Sen projeksiyon makinesini ve film kutularını arabaya yerleştirirken Lale de yanımıza geldi. Ben de sizinle birlikte gelebilir miyim? Yanıma, öne, seni de görmek amacıyla sırtını kapıya dayayıp oturdu ve yol boyu hiç durmadan, bu arada gözlerini de üzerimden ayırmadan konuştu. Derneğe gidip gelmeye başlayalı birkaç ay olmuştu. Önünde birden açılan o yepyeni dünyanın heyecanı, coşkusu ve romantizmi içindeydi. Bir tuğ generalin kızıydı. O güne dek etrafını kuşatan ve kuralları, kısıtlamaları, yasaklarıyla insanı bunaltan askeri çevreye arkasını dönüp kendisine yeni bir dünya bulduğu için halinden son derece hoşnuttu. 18 yaşındaydı. Aralıksız kitap okuyor, okudukça hayatı yeni yeni algılamaya başlayan küçük bir çocuk gibi ardı arkası gelmeyen sorular soruyordu. Sonraki günlerde önce bir iki kez seninle sendikadan çıkmış bir yerlere giderken yolda karşılaştık Lale ile. Her seferinde tesadüfen oralarda oluşuna bir bahane buluyor, bizi ayaküstü lafa tutuyordu. Bu tesadüfen karşılaşmaları seninle işbirliği içinde ayarladığını neden sonra öğrenecektim. Yollarda karşılaşmaların ardından sendikada senin yanında sık sık onu da görür olmuştum. Önce Güney ile birlikte işçilere verdiğiniz fotoğraf kurslarına gelip gitmeye başladı. Kurslar bittiğinde de senin yanından ayrılmadı. Çekimlerde bana yardım ediyor abi diyordun sen. Bu arada sürekli bahaneler bulup yanıma geliyor, sohbet etmek istiyordu. Aslında her şey kuşkuya yer bırakmayacak kadar açıktı. Onu kırmak, duygularını incitmek istemiyordum ama gençliği elimi ayağımı bağlıyordu. Benden 12 yaş küçüktü, neredeyse yarı yaşımdaydı. Her ne kadar baştan beri hiç gizlemediği ilgisinden yavaş yavaş etkilenmeye başladıysam da bir yandan kavganın o en sıcak günlerinde bir kadına bağlanma endişesi, öte yandan Lale'nin gençliği benim gözümde böyle bir ilişkiyi imkansız kılıyordu. O ise gençliğinin de aramızdaki 12 yılın da farkında değilmiş gibiydi. Bir iki kez laf arasında sen daha çocuksun diyerek onu kırmadan gerçeği hatırlatmaya çalıştığımda küçümsendiğini, hafife alındığını düşünerek itiraz etmişti. Çocuk muyum? 18 yaşındayım ben. Bu yıl üniversiteye başlayacağım. Hem 18 yaşında bir insan reşit insandır. Duygularını ilk sana açmış. Benden cesaret alamayınca yardımcı olman, ağzımı araman için yalvarmış sana. Bir gece geç vakit kalabalık çekilmişken odama geldin. Sözü evirip çevirip Lale'ye getirdin. Sonra da pat diye söyleyiverdin. Abi bu kız deli divane aşık sana. Yüreğimde bir şey yerinden oynadı ama direndim. Olmaz dedim. O daha çocuk. Biz en iyisi bu konuyu seninle hiç konuşmamış olalım. Vazgeçmedi. Sürekli bir şeyleri bahane edip sonraki günlerde de gelip gitti sendikaya. konuşuyorduk, uzun uzun sohbet ediyorduk. Ama çok temkinliydim. Duygularını açıkça ifade etmesine asla izin vermedim. Birkaç hafta sonra bir akşam geç vakit gelip evimin kapısını çalmasaydın belki de sonuna kadar direnebilirdim. Kapıyı açtığımda korku ve telaş içindeydin. Abi kusura bakma bu saatte. Kadıköy'de iki dernek bombalandı. Çocuklar hastanede. Lale de seni soruyor. Lale de. Önünü gerisini kavrayamadım bir süre. Sen olanları anlatırken bir yere takılıp kalmıştı zihnim. Lale de. Sendika arabasıyla hızla hastaneye doğru giderken neden sonra anlayabildim söylediklerini. Parçaları yavaş yavaş birleştirdim. Çoğu liseli bir grup çocuk o akşam geç saatlere kadar dernekte kalmış tiyatro çalışması yaparlarken birden büyük bir patlama olmuş. Çocuklardan birinin bacağı kırılmış. Diğerlerinde ise ağır yanıklar varmış. Herkesin ailesine haber verilmiş ama Lale, Tuğgeneral olan babasının olayı duymaması için ısrarla yalvarmış. Ne olur babama haber vermeyin ama. Sinan'a söyleyin, o gelsin. Koğuştan içeri girdiğimizde 7-8 çocuk başlarında aileleri, yüzlerinde şaşkın bir korku ve acıyla iniltiler içinde yan yana yatıyorlardı. Bombanın isinden ve dumanından kapkara olmuş yüzleri ve yer yer yanıp parçalanmış giysileriyle ilk bakışta ürkütücü bir görüntüleri vardı. Bedenleri bomba parçalarının açtığı yanıklar kesikler içindeydi. Belli ki tahrip gücü çok yüksek olmayan bir bomba kullanılmıştı. Aksi halde sonuç çok daha kötü olabilirdi. En arkadaki yataklardan birinde yatan Lale'nin yanında olayı duyup gelen diğer gençler vardı. Kapıdan içeri girdiğimi görünce yüzü aydınlandı, kocaman gülümseyerek "Buradayım" dercesini elini kaldırdı. Sonra canı yandı besbelli, yüzündeki gülüşe acı karıştı. Yine de bırakmadı, inatla tutundu gülüşüne. Biz seninle yanına gidince Lale'nin aşırı heyecanlı halini gören çocuklar birer ikişer diğer yataklara doğru dağıldılar. Başucundaki sandalyeye oturdum. Karnında, kollarında ve bacaklarında bomba izleri, yanıklar vardı. Derin bir yarısı yoktu aslında ama kesikler bütün bedenine yayıldığı için acı veriyordu. Sen bir doktor gözüyle durumunun çok iyi olduğunu söylesen de diğer çocuklar gibi o da çok korkmuştu. Az sonra diğerlerinin de durumuna bakmak için yanımızdan ayrıldığında Lale ile yalnız kaldık. Üzerinde örtü yoktu. Ufak tefek bedeni, incecik bacaklarıyla yatağın içinde gerçekten de küçük bir çocuk gibiydi. Onun yara bere içindeki bedenine bakarken genzimden yüreğime dek inen bir sızı kapladı içimi. Bastıramadığım bir isyan duygusu gelip boğazıma düğümlendi. Zorlukla gülümsedim. Canın çok yanıyor mu? Elimi tutar mısın diye yanıtladı fısıldayarak. Hiçbir şey söylemeden eline uzandım. Üzülme, şimdi geçer dedi ilk kez elimi tutarken. Gözleri parlıyordu. Yüzünde açıkça görüyordum. Bütün acısına rağmen gerçekten çok mutluydu. Elimi ellerine bırakmıştım ama tutmaya korkuyordum aslında. O ise bir daha hiç bırakmayacakmış gibi sımsıkı kavramıştı beni. Yavaş yavaş göz kapaklarını indirdi. O zaman içimde kopan fırtınalarla doya doya seyrettim onu. Olmaz diyordu içimdeki ses, olmaz. Bu kız daha çocuk. Ne bilir ki? Hem sen olur mu? Yakışık alır mı? Aklımdan geçenleri duymuş gibi gözlerini hiç aralamadan ama sımsıkı tuttuğu elimi de bırakmadan fısıldadı. Sen biliyorsun, her şeyi görüyorsun. Seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun Sinan. O böyle söyleyince içimdeki fırtına birden dindi. Artık rahatlamıştım. Sıkıca kavradım ve ilk kez o gece orada Lale'nin elini bir daha hiç bırakmamaya söz verdim kendime. O gece ne söylediysem ikna edemedim. Tepkilerinden korktuğu için kesinlikle ailesine haber verilmesini istemiyordu. Gecenin ileri saatlerinde çocukları bekleyen birer refakatçinin dışında ziyaretçilerin çoğu gitmişti. Sen de ayrılmıştın hastaneden. Koğuş sessizdi. Yüksek dozda verilen ağrı kesicilere rağmen acıları dinmeyen çocukların ara sıra yükselen iniltilerine diğerlerinin fısıltılı konuşmaları karışıyordu. Gecenin sessizliğinde koridor boyunca giderek yaklaşan sert güçlü ayak sesleri duyulduğunda hepimiz yerimizde doğrulup beklemeye başlamıştık. Koğuşun kapısında askeri giysileri içinde bir tuğgeneral göründüğünde ise bir anda bütün sesler sustu. Servet Paşa her türlü duyguyu maskeleyen alabildiğine ciddi ve sert bakışlarını koğuşta dolaştırarak tok bir sesle geçmiş olsun dedi. Ama herkes öyle büyük bir şaşkınlık ve korku içindeydi ki kimseden bir ses çıkmadı. Lale'nin annesi, ablası ve erkek kardeşi de hemen Servet Paşa'nın arkasındaydılar. Lale'yi görünce koğuşun sessizliğine uyarak ağır adımlarla bize doğru yürümeye başladılar. Yalnızca annesinden fısıltı halinde çıkan bir çığlık yayıldı odaya. Ah kızım! Oturduğum iskemleden kalktığımı, gelenlere yer açmak için yatağın yanından biraz uzaklaştığımı gören Lale, korkuyla ailesinin gelişini izlerken, yüzünde çaresiz bir ifadeyle kısa bir an dönüp bana baktı. "Gitme," dedi fısıltıyla. Sakin, başımı sallayarak gülümsedim. "Tamam, merak etme sen, buradayım." Servet Paşa Lale'ye doğru yaklaşırken buz gibi bakışlarını bir an için üzerime çevirdi. Beni hızlı ve tepeden tırnağa inceledikten sonra yeniden Lale'ye döndü. Koğuşta kaldığı süre içinde bir daha da benimle hiç ilgilenmedi. Annesi akşamın ileri saatlerinde kızı eve dönmeyince hastaneleri aramaya başlamış, çok geçmeden de durumu öğrenmiş. Lale yalnızca bir tiyatro çalışması için dernekte olduğunu söyleyerek durumu hafifletmeye, babasını yatıştırmaya çalıştıysa da sonuç alamadı. Servet Paşa'nın büyük bir düş kırıklığı ve kas katı bir kaygı inmiş yüzü o gece bir nebze olsun yumuşamadı. Ertesi gün Lale'yi koğuştan alıp tek kişilik bir odaya taşıdılar. Hastanede kaldığı 3 gün boyunca annesinin ve babasının olmadığı saatleri kollayarak ancak 1-2 kez yanına gidebildim. Lale'ye kalsa kimseden bir şey saklamaya gerek yoktu. Bana aşık olduğunu, birbirimizi sevdiğimizi sadece ailesine değil bütün dünyaya söyleyecekti. Onu her şeyi sağlığına kavuştuktan sonraki bir döneme ertelemeye güçlükle ikna edebildim. Sonrası Lale için de benim için de kolay olmadı. Servet Bey liseyi yeni bitirmiş, önünde daha uzun bir eğitim hayatı olan kızının yaşça kendisinden hayli büyük, komünist bir sendika liderini gönlünü düşürmüş olmasını ne anladı ne de bağışladı. Lale ise ayaküstü, gizlice buluşmalarla yetinmek istemiyordu. Çocukluğundan bu yana hiçbir zaman istediği yakınlığı kuramadığı annesini de babasını da bu beraberliğe ikna edemeyeceğini bildiği için daha fazla beklemeyi de gereksiz buluyordu. "Ben seni özlüyorum. Ne olur evlenelim Sinan." Çok gençti. Bana karşı duyguları gelip geçici bir heves olabilirdi. Bunu anlayıp kavraması için zamana ihtiyacı vardı. Bu yüzden ben beklemekten yanaydım ama Lale beklemedi. Ailesiyle yaşadığı günler süren gerilimden, yasaklardan, tehditlerden, baskılardan sonra bir gece kararını verdi. Bütün gemileri yakarak, her şeyi arkada bırakarak elinde küçük bir çanta ile sendikaya geldi. 14. ayrımın sonu sayfa 164.